Ayrım 17, sayfa 168. Hırpalanan terapist. Muhtemelen hepimiz erkeğin bir şekilde kadına kötü muamele ettiği çiftleri tanırız. Ve aslında nerede olurlarsa olsunlar terapi divanlarını ve koltuklarını dolduranlar patlamaya hazır erkekler ile yaralı kadınlardır. Bu arada bu dinamik bununla ilişkili ama niteliksel olarak farklı olan ev içi şiddetten ayrı tutulmalıdır. İkisi arasında bazı psikolojik benzerlikler olmasına ve bazen örtüşmelerine rağmen ev içi şiddetin özel inceleme gerektiren bu kitabın konusunda dışında kalan fiziksel güvenlik ihtiyacı gibi bazı sonuçları vardır. Elbette kadınlar da erkekleri kullanma ve onları istismar etme gücüne sahiptir. Ama onların saldırganlık tarzı genelde erkeklerinkinden oldukça farklıdır. Len adlı bir danışanım kendisinin kaybedip karısına bir kitap fırlattığı bir kavgadan sonra eşinin ısrarıyla bana gelmişti. İlk görüşmede isteksizce bir sorunu olduğunu farkında olduğunu söyledi. Önceki yıl yeni yıl tatilinde ailesiyle birlikte kendi ailesinin New Jersey'deki evinde kalırken daha kötü bir olay yaşadığını da anlattı. Annesiyle birbirlerini bağırma yarışına girmişler ve sonunda annesinin kafasına bir kancayla vurmuştu. Bu olaydan sonra ailesi artık evlerinde kalmaya gelemeyeceğine karar vermişti. Danışanın tepkisi rahatlamaydı. Zaten tatillerini onlarla geçirmek istememiş, bunu mecburiyetten dolayı yapmıştı. Bunu söyledikten sonra patlamanın sonucunun sebebini ortaya çıkardığı konusunda görüş birliğine vardık. Söylemek zorunda kalmadan anne babasından uzaklaşma arzusu. Len'in terapisi 2-3 yıl boyunca öngörülebilir bir şekilde ve olaysız sürdü. Tekrar tekrar anne babasından ayrılmasının zorlukları üzerinde konuştuk. Ama bu sık sık boş bir zihinsel alıştırma hissi veriyordu. Bir gün ortada hiçbir neden yokken kabul etmeliyim ki çok da duyarlı olmayan bazı gözlemlerine daha önce hiç karşılaşmadığım bir patlamayla karşılık verdi. Ayağa kalktı, tehditkar bir el hareketiyle bana yaklaştı ve var gücüyle haykırmaya başladı. Sonra öfkesinden sesi ve bedeni titreyerek kapıyı açtı ve yetersizliğimi tüm dünyaya duyuracak şekilde bir suçlama saldırısına başladı. Sonunda beni konuşmaktan aciz ve şaşkın bir halde bırakarak fırtına gibi çıkıp gitti. Hayatımda hiç bu kadar yüksek sesle bağıran birisini duymamıştım. Duyacağımı da sanmıyorum. Sonraki görüşmede yerinde bir davranışla benden özür diledi. Ben de ona bu tür bir kendini ifade etme biçiminin verimli bir çalışmaya yürütemeyecek kadar korkutucu bulduğumu bildirdim. Danışanım zekice sonunda kendisine sorununu bana gösterme iznini verdiğinde benim işimin de olup biten üzerinde çalışmak için bunu kabul etmek olduğu karşılığını verdi. Ona ideal olanın sorunlarını kişisel etkileşmemizle taşımasına olanak tanımam olduğunu ve aslında terapinin de en iyi bu şekilde işleyeceğini söyledim. Ama korkumu görmezlikten gelemeyeceğim ve bu kez bir kez daha olursa tedaviyi bırakacağımı ekledim. Bu işe yaradı ve bir süre ilişkimiz normal bir şekilde sürdürdük. Ama sonra yeni bir sorun çıktı. Danışanım görüşmelere geç gelmeye başladı. Önce 5, sonra 10, sonra 20 dakika. Gerçekten terapiye gelmek istememesi ihtimali de dahil bunun ne anlama gelebileceğini tartıştık. Ama bu yine psikolojiye giriş kitaplarından alınmış boş bir zihinsel alıştırmaya benziyordu. Üstelik Len, hayatta her şeye geç kaldığını ve görüşme zamanını geç kalma nedeni üzerine konuşarak harcamanın haklı olarak keyfini kaçıracağı konusunda ısrarcıydı. Sonunda bu sorgulamayı bir yana bıraktım ve konudan uzaklaştım. Ama onun gecikmeleri devam etti. Üstelik görüşmenin bitimine 5 dakika kala gelme veya hiç gelmeme noktasına kadar tırmandı. Zamanında gelebildiği nadir durumlarda ise sessizce bazen de çok uzun süreler konuşmadan oturuyordu. Sonra ikinci patlama geldi. Bu neyin tetiklediğini hatırlıyorum. Ama danışanım bu sefer de bağırdı ve fırtına gibi çıkıp gitti. Ama bu defa 1-2 dakika sonra geri döndü. Ben sakin bir şekilde tedaviyi bırakıp bırakmamayı ve bunu nasıl yapacağımı düşünürken oturdu ve konuşmaya başladı. Binanın etrafında yürüyor ve ne yaptığımı düşünüyordum. Sonra bunu neden yaptığımı anladım. Bu Allah'ın belası, sansür sürecinin başında size terapi görmenin karımın fikri olduğunu söylemiştim. Ve sonra geç kalarak, gelmeyerek ve konuşmayarak size burada olmayı hala istemediğimi söyledim. Siz hiçbir şey yapmadınız. Yani tıpkı anne ve babamla olduğu gibi sonunda benden kurtulmanız için patlamam gerekti. Bütün bunların nedeni bendeki terk etme korkusu. Bunu söylediğinde nasıl olup da bunu göremediğime inanamadım. Her şey öylesine ortadaydı ki Ama sonra gözlem gücümün beni neden terk ettiğini anladım. Birinci patlamadan sonra kafamın gerisinde bir yerlerde hep gösterinin tekrarını beklemiştim. Tıpkı kocasından dayak yemiş bir kadın gibi danışanımın öfkesinden korkup sinmiş ve aşırı temkinli düşünmeye başlamıştım. Bu elbette bu tür tahakkümün temel hedefidir. Hasmını hazırlıksız yakalamak ve onu kadın, boyun eğmeye mahkum etmek. Bu danışanımın vakasının etkileyici ve oldukça basit bir şekilde gösterdiği gibi erkek saldırganlığının başka bir genel hedefi de psikolojik ayrılıktır. Danışanım, terapiye gerçekten devam etmek istemiyorum veya sana artık bağımlı olmak istemiyorum demek istiyor. Anne diyebilmiş olsaydı patlamasına gerek kalmayacaktı ama kişi ayrılığın kazanımlarından çok kayıplarına yoğunlaştığında yuvadan atılmak fiilen ayrılmaktan daha az acı verir. Bu arada tahmin edebileceğiniz gibi bu danışanımı hala görüyorum. Ama benden kurtulma arzusunu ve bensiz yaşayamayacağına dair korkusunu tartışmadığımız tek bir görüşme dahi olmuyor. Duygusal olarak ifade etmek gerekirse onun annesi haline geldiğim ve sonunda ondan ayrılmak için çalıştığı gerçeği ikimiz de rahatlatıyor. Bu başka şeylerin yanında erkeklerin kadınlara tahakküm etme arzusuna hedef olmak için illa da kadın olmak gerekmediğini gösteriyor. Çoğu erkek saldırganlığını hayata geçirirken bunu kazanması gereken bir turnuva olarak görür. Böylece erkeği kadına dönüştürüp uygun biçimde muamele eder. Aynen karşılık vermek. Bazen erkeklerle başa çıkmak saldırganlığa saldırganlıkla karşılık vermek gerektiği anlamına gelir. Ama bir savaşa girişeceksek silahlarımızı özenle seçmeliyiz. İdeal durumda silahlarımız kesinlikle üstün ama tercihen nükleer değil konvansiyel olmalıdır. Patlamaya hazır danışanımla olan ilişkimde onun bağırmasına bağırarak karşılık vermek mücadeleyi kaybetmeme yol açardı. Sesimin onun sesinin desibeline çıkması mümkün değildi. Tedaviyi kesmek bir kazanma stratejisi olabilirdi. Ama konvansiyonel değildi. Nükleer bir silah olduğu için bunu kullanmadım. Kullanmadığım için sümsüğün teki miyim? Danışanım daha fazla saldırganlık yapmasına davetiyemi çıkarıyorum. Bunu zaman gösterecekti. Bu ve benzeri danışanlarından öğrendiklerim ne yazık ki üniversitede öğretilenlerle taban tabana zıttır. Akıl sağlığı uzmanlarına, aynı zamanda hukuk adamlarına, öğretmenlere ve dış politika uzmanlarına rutin olarak sınırları zorlayan kişilerle uğraşırken onlara kesin ve açık bir dille kabul edilebilir davranışın sınırlarını ve sınırını aşmanın sonuçlarını anlatmanız gerektiğini öğretilebilir. Ama bir daha bunu yaparsan ben de cümlesini kullanmış herhangi bir ebeveynin veya öğretmenin bildiği gibi sınır zorlayıcılar sanatlarında o kadar yeteneklidirler ki sınırı aşıp sizi tekrar tekrar sınırları tanımlamak zorunda bırakan obsesif bir diyaloğa çekerler. Bütün bunları yapmalarının nedeni de otoritenizi hiçe indirmektir. Örneğin patlamaya hazır danışanımla çalışırken sınırları patlamalarının hacmine göre mi koymalıydım, uzunluğuna göre mi? Sesini tehdit noktasına kadar yükseltip o noktada durursa ne yapmalıydım? Ne yazık ki bu tür soruları eşleri, öfke nöbetleri geçiren kadınlar için fazlasıyla tanıdıktır. Önerdiğim cevap üniversitede öğretilenlerle neredeyse tam tersidir. Ona aşmaması gereken çizgiyi söylemeyin. Bunun yerine sizin için neyin gerçekten kabul edilmez olduğuna ilişkin içsel bir kanaat geliştirmeye çalışın. Sonra saldırganın sınırlarınızı belirleyin, ilke konusunda bilgilendirin. Ama bırakın kesin olarak neyin ne olduğunu merak etsin. Ve ilkeniz ihlal edildiğinde harekete geçmeye hazır olun. Artık neyin kabul edilemez olduğuna ilişkin kuşkunuz kalmadığı için şimdi harekete geçmeniz kolay olacaktır. Tabii bunu yapmayı söylemek kadar kolay değildir. Patlamaya hazır danışanımla her şeye rağmen tedaviyi bırakmayacağını söylediğimde içini çekti ve karım gibi itibar kaybetmeye başlıyorsunuz. O da son 15 yıldır hep bir daha olursa beni terk edeceğini söylüyor dedi. Sanırım bu doğru dedim ama benim onun kadar hoşgörülü olduğumu sanmayın. Umarım beni bir daha denemeye kalkmazsınız. Elbette eğer niyetiniz terapiyi bitirmek değilse, eğer öyleyse de haykırmasının kısmını atlayalım. Yani erkeklerin saldırganlığıyla uğraşırken onların şempanzeye benzeyen davranışlarını tanımalı ve aynı şekilde karşılık vermelisiniz. Kocasının veya erkek arkadaşının diyelim ki görüntüsüyle ilgili düşmanca eleştirisine gözyaşlarıyla veya buna benzer bir şekilde karşılık veren kadın yalnızca daha fazla istismara daveti çıkarır. Erkeğin gücünün elle tutulur bir kanıtı olduğu için gözyaşları başlangıçta erkeğin kalbini yumuşatmış gibi görünür. Erkek gözyaşları içinde kadına sevgi ve pişmanlık dolu bir tonla yaklaşır. Ama tam da bu nedenden dolayı gözyaşları sonuçta onun davranışını ödüllendirir ve güçlendirir. Eşleri sersemletici, duygusal olarak sadomasoşist bir döngüye sokar. Öyleyse bu durumdaki kadın için en iyi strateji, boyun eğmek yerine erkeğe kaybol veya kendine başka bir hayat kur demenin bir yolunu bulmasıdır. Ama ideal olan önce neyi kabul edemeyeceğine dair kendi içsel kanaatini geliştirmesidir. Erkek saldırganlığının gerçekten şiddetten farklı olan erkeklerin kendi kadınca güçsüzlüklerini savuşturma amaçlı psikolojik bir savunma olduğunu farkında olmak da önemlidir. Bu varsayıma göre erkek kendisini ne kadar güçsüz hissederse o kadar saldırganlaşır. Öyleyse erkeğin saldırganlığını azaltmak istiyorsanız birçok kadının çok iyi becerdiği gibi güçlülük duygusunu arttırmalısınız. Hareketlerle bile olsa bir erkeğin zekası, işi, futboldaki başarısı, centilmence davranışları ya da size tahakküm etme arzusu dışında kendisini erkekçe olarak gördüğü herhangi bir şey için hayran olup onu sevmek, onu kendisine güçlenmiş hissetmesini sağlayacaktır. Eşiniz size tahakküm ederken bunu yapmanın zor olduğunu kabul ediyorum. Ama bu söz konusu tavrın en gerekli olduğu zamandır. Bir de buna onun saldırganlığı karşısında söylenen saldırgan, kaybol karşılığı eşlik ederse birisine karşı gelmek onu sevme ihtimalini azaltmaz. Tersini arttırır. Her şey daha kolaylaşır. Ne de olsa sevgi kurban edilme toprağında değil, özgürlük ve eşit toprağında filizlenir. Apollon ve Daphne. Erkekler mikrop. En beğendiğim heykellerden birisi Roma'daki Villa Borç'tur. İtalyan barok sanatçı Gian Lorenzo Bernini tarafından yapılmış olan bu heykel cinsiyetler arası savaş ve aşk tarihinin mitolojik bir anını yakalar ve edebileştirir. Muhteşem beyaz mermerler genç bir çifti zafer, ümitsizlik ve dönüşüm anında gösterir. Genç adam sevgilisini tutmak için uzanırken kızın derisi ağaç kabuğuna, saçları ve kolları dallara ve yapraklara dönüşür. O anda taşlaşmış olan aşkına karşılık vermeyen güzel peri Daphne'yi kovalayıp yakalayan Yunan müzik, şiir, tıp ve kehanet tanrısı Apollon'dur. Aşk tanrısı Kupido Apollon'u aşık edecek bir okla vururken Daphne'yi aşktan kaçıracak bir okla vurmuştur. Uzun bir kovalamacadan sonra Apollon Daphne'yi yakalar, güzel peri gene bir tanrı olan babasına Apollon'un bunca istediği bedeni yok etmesi için yalvarır. Duası kabul olur ve bir defne ağacına dönüşür. Eski Romalı ozan Ovidius dönüşümlerde bu aşk kovalamacasının altında yatan duygusal ikiliyi anlatır. Bir yandan Apollon nazik hayranlık ve özen duygularını açıkça ifade eder, Daphne'nin kovalamaca sırasında yaralanacağı endişesiyle onu korumak için "Koşma, bu taşlı dikenli yolda koşmam ardınca" diye seslenir. Diğer yandan düşmanı olduğu halde, konusunda onu ikna edemediğinin farkında olduğu halde onu izlemekten vazgeçmez. Aslında Daphne'nin nesneleştirdiği, ona beslediği hayranlıktan anlaşılabilir. Gözleri bakardı tadına doyulmaz ağzına, över parmaklarını ellerini omuz başından, dirseklere çıplak kollarını, büyülenirdi, düşündükçe görünmeyen yerlerini. Ona karşı koruyucu duyguları bile Daphne'nin kendisinden çok harika bacaklarına ve vücudunun diğer parçalarına zarar vermemek içindir. Apollon neden Daphne'nin peşinden koşar? Gerçekten de bunun onun kendisini sevmesini sağlayacağını mı düşünür? Böyle zamanlarda erkekler hiçbir şey düşünmüyor da olabilirler. Düşünüyor olsalar bile çoğunluk amaçlarının içerdiği düşmanlığın bilincinde değildirler. Kadınlar ise hedef alındıklarını ve nesneleştirildiklerinin anında farkına varırlar. Bilinçli olarak Apollon fethetmenin değil kabul görmenin peşindedir. "Ben çoban değilim" der Daphne'ye ve çeşitli tanrısal niteliklerinden o iyileştiricidir, falcıdır ve benzeridir. Söz ederek kendisini ona satmaya çalışır. Bu tanrı söz konusu davranışlarıyla da her şeye rağmen insanoğluna benzer. Daphne'yi etkileme çabaları narsist erkeğin kendisini daha iyi hissetmek için kabul görme ve onaylanma yolundaki ümitsiz davranışlarını hatırlatır. İlginçtir ki Apollon'un saldırganlığı ilk kez bu bağlamda etkilenmeyi reddeden kadına "Düşünmeden, bilmeden kaçıyorsun benden, kaçıyorsun kimden kaçtığını bilmeden" diye seslenmesiyle açığa çıkar. Öyleyse burada erkeğin kendi dönüklüğü ve saldırganlığı arasındaki mantıklı ama tuhaf bağlantıya karşı karşıyayız. Erkeklerin kendilerini sevebilmeleri için kadınlardan nefret etmeleri gerekir. Yani kabul gördüklerini hissetmeleri için kendi incinebilirliklerini inkar edip bunu kendileri kabul etmesini istedikleri kadınlara yansıtarak erkekliklerini kadınlara kanıtlamak zorundadırlar. Kabul görme konusunda ümitsiz olsalar bile karşılıksız verildiğinde bunu anlayacaklardır. Çünkü savunmacı bakış açısından bakıldığında kabullenebilme ancak elde edildiğinde değerlidir. Apollon sonunda Daphne'yi yakalayınca onu kaybeder. Ovidius yine de yastan söz etmez. Daphne ağaca dönüştükten sonra bile şöyle der. Seviyor Apollon onu gene. Sarmış sağ kolunu. Kütüye bir yürek vuruşu sezdi kabukta. Kucakladı dalları canlıymış gibi kollarıyla. Öptü. Bir süre kütüğü. Ağaç duymadı öpücükleri. Bağırdı yürekten Tanrı. Karım olmadın adımla. Anılacak bir ağaç oldun artık. Bilinçsiz güdünün esinlediği eylemin sonucundan çıkarabildiği kadarıyla kovalamacının amacını sevmek ve sevilmek değil, ölü ya da diri kıza sahip olmaktır. Kovalamak yakalamaktan daha iyi olduğu için değil, yakaladığın hasarlı bir mal olsa bile bunun o kadar kötü olmamasından, en azından öpmek ya da başka şeyler yapmak için ağacın işbirliği yapması gerekmez. Apollon, Daphne'nin kendisinin ve muzaffer Romalıların saçlarını süsleyecek çelenk olmasını ister. Başka bir deyişle, aşkta kaybettiği halde o hala bir galip ya da fiziksel bir fatihtir. Kaybedenin vücuduna ait parçalarını törensel teşhiriyle sonsuza kadar tanıklık edebilecek bir olgu. Diyeceğim, aşk oyununun duygusal mağlubunun çektiği romantik acılardan etkilensek de sevilmek istemeyen birisinin sevmenizin ve kendinizi sevdirmek için bir insanın peşinden koşmanın fiziksel ya da psikolojik olarak içindeki saldırganlık olduğu inkar edilemez. Karşılıksız aşk, hatta içinde gizlenen saldırganlık erkeklere mahsus bölgede bulunmasa da erkekler özelinde çoğunlukla açık, düşmanca bir nesneleştirme biçimini alır. Bu türden erkek aşkının fethetme ve sahiplenme ile ilgili olduğu düşüncesini Ovidus'un hikayesinin sonunda ağaç Daphne'nin kaderinin Apollon'a ait olmak olduğunu kabullenmesiyle trajikomik bir ifadeye bürünür. Bitirmiş sözünü Apollon, eğmiş ağaç dallarını. Bir baş sallamış doğrusu açıkça. Şimdi söz konusu erkek saldırganlığının madalyonunun yalnızca bir yüzü, çoğunlukla da bilinçsiz yüzü olduğunu hatırlamakta yarar var. Hikayenin başlangıcını aklımızda tutmalı ve erkek sevgisinin ve cömertliğinin hakkını vermeliyiz. Ovidius'u okurken sanırım yalnızca radikal feministler ve benim kadınca kısmım Apollon'un arayış ve acılarıyla özdeşleşmekten uzak durabilir. Aslında Ovidius, Apollon ve Daphne'nin bütün hikayesini Cupido'nun Apollo'ya değil Daphne'ye verdiği bir ceza olarak yorumlamıştır. Aşık ya da şehvetli bir erkek kendisini ne kadar incinebilir hissederse hissetsin, kadını kovalayan da muhtemelen korkup kaçıran da odur. Karşılıksız aşkın ayrım yapmadığı doğrudur ve erkeklerin peşinden koşan kadınlar da gösterdikleri düşmanlığa kendi damgalarını vururlar. Yine de çoğu insan kadının erkeğin peşinde koşarken kendisini mazoşist bir biçimde yaraladığını, oysa erkeğin kadının peşinde koşarken aynı zamanda kadını da yaraladığını söyleyecektir. İnelemek gerekirse bu erkeğin içsel savunmacı nedenlerden dolayı üstte olduğunu açık bir şekilde hissetmesini gerektiren erkeğe özgü güvensizlik çatışmasının bir ürünü olabilir. 8 yaşındaki oğlum annesine olan sevgisini ona nefesi kesilinceye kadar sarılarak gösterirken 5 yaşındaki kızım benimle erkekler mikroptur, erkekler mikrop diye bağırıp gülerek yanımdan kaçarak flört ediyor. Sevgilerini daha zengin başka şekillerde ifade etseler de bu özel ifade biçimlerinin birbirinin yerini getirebileceğini düşünmek zor. Sanatçının Don Juan olarak portresi. Bu danışanım sanatçı falan değildi. Büyük bir sigorta şirketinde genç ve umut vaat eden bir müdür olan Kate'in hemen hiçbir sanatsal eğilimi yoktu. Ama bana göre en azından kadınlarla ilişkisinde bir tür sanatçıydı. Tıpkı bir heykeltıraş gibi kadınların görüntülerini kendi ruhsal ihtiyaçlarına uyduracak şekilde yontuyor, kalıba döküyor, şekillendiriyor ve yeniden şekillendiriyordu. Aynı zamanda duyarlı, algılayıcı, içgörüsü olan, yani yaratılış itibariyle sanatçı diyebileceğiniz bir insandı. Kate çıktığı kadınları kafasında çeşit çeşit zorlama heykelsi figürleri çeviriyor. İri ve anaç, yuvarlak hattı ve seksi veya ince ve bakire. Onlara beyaz mermer üzerinde bilinçsiz olarak hissetmeyen kalbinden kadınlık algılamasına yansıttığı şekiller veriyordu. Ve bu görüntülere aşık oluyor, sonunda da umduğu ve hissettiği kalp çarpıntısının olmadığını tekrar tekrar görüyordu. Danışanın fazlasıyla kendine dönük olduğundan kendi idealize edilmiş benliğini yansıtacak ideal bir kadın arıyordu. Ama çıktığı insanın yerine bir şey geçirmiş olduğundan kendisiyle birlikte bol miktarda saldırganlık da taşıyordu. Terapide sözünü ettiği bu tür şeylerden ilki büyük, soyut bir şeydi. Bir anne. İlk görüşmemizde 6 yıllık kız arkadaşının evlenmeye hazır olması ve kendisinin bunu istememesinin nedenini biliyordu. Yüzünden terapiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Görüşme boyunca kız arkadaşının ne kadar çok sevdiğini ve onun ne kadar duyarlı, ilgili bir insan olduğunu anlattı durdu. Sanki bunu kanıtlamak istermiş gibi ikinci görüşmede onu da yanında getirdi. Kadın gözüme hoş göründüyse de neden bu kadar özel olduğunu anlayamadım. Bu danışanın bir heykeltıraş olduğunu söyledi. Üçüncü görüşmede Kate kız arkadaşından ayrılmıştı. Kız ona evlenmeleri için ultimatum vermişti. Kate de reddetmişti. Ama ancak terapide bir süre daha geçirebildikten sonradır ki o zaman neden hazır olmadığını dile getirebildi. Sorun yaş, iş güvensizliği ya da para gibi pratik meselelerle ya da duygusal belirsizlik veya çekim eksikliği gibi romantik meselelerle ilgili değildi. Sorun daha çok bu kadınla ilişkisinde kendini çocuk gibi hissetmesiydi. Kadın gerçekten de ilgili ve verici bir insandı. Ama danışanım kendini onun bir şeyi, bu sefer bir anneye dönüşmekten alamıyor. Bu da kendini küçük ve çocuk gibi hissetmesine neden oluyordu. Bu Ruben tarzı yaratılanların vardığı son noktaydı. İronik olan şu ki bu ayrılığı izleyen birkaç yıl içinde danışanım bu kadınla ilgili idealizasyonun daha da büyüdü. Bu kadar anaç bulduğu bir kadınla evlenmesinin mümkün olmadığını fark etmesine rağmen onun kadar özel birisiyle karşılaşmayacağına ilişkin inancı da giderek güçlendi. Kadın çok özel bir ölümlü olmaktan çıkmış, bir tanrıçaya ya da mermerden yapılmış arzulu bir tanrıça heykeline dönüşmüştü. Elbette bu gözlemlerimi danışanımla paylaştım ve en azından aklıyla bana katıldı. Ama bir sonraki ilişkisine girdiğinde bu sefer tam tersi bir kalıba dökerek heykel yapmayı sürdürdü. Anne denen şeyin tam tersi nedir? Kaşınızın birinin havaya kalktığını görüyorum. Fred bunu fahişe denen şey olduğunu düşünür. Fred cinsel devrime rağmen çoğu erkeğin mustarip olduğu bu sorunla ilgili gözlemine Meryem Ana fahişe kompleksi adını vermiştir. Bu durumdaki erkek karısına ya da kız arkadaşına karşı o kadar saygılıdır ki onu cinsel olarak nesneleştirmeye yanaşmaz. Bazı cinsel fantezilerini ya da eylemlerini sadece daha az saygı duyduğu başka kadınlarla gerçekleştirecektir. Bu cinsel bölüme erkeklerin saldırganlıklarını denetlemelerinin daha doğru, onu kendilerinden olduğu kadar başkalarından da saklamayı becermelerinin önemli bir yoludur. Diyeceğim danışanın bir sonraki şeyi bir fahişeydi. Gerçek anlamda değil ama ilişkisinin dinamiği bakımından kesinlikle böyleydi. Bu defaki yaratısı, kadının imgesinin gerçeklikle ne kadar örtüştüğüne ilişkin görüşünüze bağlı olarak keşfi de denebilir. Fiziksel ve psikolojik olarak oldukça farklıydı. Genç, yuvarlak, atlı ve cinsel açıdan cesur bir kadındı. Kate'in deyişiyle onun yatağa atmak için her şeyi yapabilecek, yalvarma, baştan çıkarma, teşhir, cinsel bir hayvandı. Ama tuhaftır ki bu kadar ateşli olmasına rağmen duygusal açıdan danışanıma soğuk davranıyordu. Böylece bir yıl süren uzun, sınır tanımaz, muhteşem gecelerden sonra danışanım ondan ayrıldı. Daha önce hiç bu kadar uyarılmamıştım dedi. Ama onun gibi birisiyle evlenmem mümkün değil. Dürüst ve direkt bir insan olan danışanım bunu kadından gizlemişti. Bu duyduğu suçluluk rasyonalize etmesine yardımcı olmuştu. Ama suçluluk duygusu tamamen ortadan kalkmamıştı. Çünkü nedeni kadını kandırmasıyla değil, bağlanma yetersizliği ilgili açıklığının arkasına zekice gizlenmiş olan kendi gizli saldırganlığıyla ilgiliydi. Elbette bu saldırganlığı oluşturan bir kadınla birlikte cinsel keşifte bulunma arzusu değil, bir kez daha bir kadının bir şeye dönüştürerek onun cinsel olarak nesneleştirme arzusuydu. Sonuçta danışanın ilişkiyi bitirmesine neden olan bu suçluluk duygusuydu. Nesnelleştirilecek bir kadınla birlikte olmak tamamdı ama nesneleştirmek ona doğru gelmemişti. Kate bu ilişkiden sonra sırf seks adına yeterince seks yaptığına karar verdi. Artık evlilik için hazır olduğunu düşünüyordu ve aşık olmak için doğru insanı aramaya başladı. Şaşılacak bir hızda buldu da. Bu kendisiyle aynı kiliseye devam eden ve büyük bir heyecanla güzel, yaratıcı ve inanılmaz derecede açık, gerçekten özel diye tarif ettiği bir kadındı. Kate bu kadını heykele değil şiire dönüştürdü. Belki de ben öyle düşündüm. Çünkü ikinci ya da üçüncü çıkmalarından sonra kadın yazdığı onunla ilgili bir şiiri Kate'le paylaştı. Belki de bu kadının içinde tuttuğu Pamuk Prenses masalındaki gibi "Ayna, ayna söyle bana kim en güzel bu dünyada?" diye sorabileceği bir aynaydı. Şu anda danışanımın bu yeni yaratısıyla ilgili olarak biraz alaycı olsam da o zaman öyle değildim. Danışanın kendisi gibi ben de nihayet gerçek bir aşk ilişkisi geliştirdiğini düşünüyordum. Ama birkaç hafta içinde danışanım şüpheli ve çelişki duymaya başladı. Cinsel ilgisi azalıyor, cinsel fantezilerini seksi şey dediği önceki kız arkadaşının görüntülerini istila ediyordu. Böylece Kate bu ilişkiyi de bitirdi. Ama bu sefer doğru bir biçimde sevme yeteneğinde de endişe duymaya başladı. Hepsi de genç, bakire ve kendisine hayran olan birkaç kadınla yaşadığı bir dizi benzer ilişkiden sonra bu endişesi oldukça güçlendi. Bütün bu ilişkilerde tüm iyi niyetine ve açık iletişimine rağmen çabucak aşık oluyor ve soğuyordu. Aşkının sona ermesinin nedeni yine ilk başta aşık olduğu kişinin bir insan değil bir şey. Bu olayda bir düşünce, bu kadınların evlilik malzemesi olduğu ve evlenme zamanının geldiği düşüncesi olmasıydı. Üstelik bu sefer de cinsel fantezilerini baştan aşağı seks olan eski kız arkadaşının görüntüleri istila etmişti. Kate bundan birkaç yıl sonra böyle bilinçli bir niyeti olmasa da kayda değer sayıda belden aşağı romantik tecrübe yaşamış olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. "Ama benim bütün istediğim, sevdiğim birisiyle beraber olmak," dedi büyük bir içtenlikle. Kate, aşk arayış içinde miydi yoksa fethetmeye mi aşıktı? Bir kadın mı istiyordu yoksa başına taç yapmak için defneyi mi arıyordu? Don Juan'ın klasik savunmasını bütün kadınları sevdiği dolayısıyla da hiçbirisini dışarıda bırakamayacağıdır. O da fetihlerin hesabını tutmaz. Bunu hizmetkarı yapar. Mozart'ın getirdiği yorum da Don Giovanna'nın hizmetkarı L'Operello efendisinin kurbanlarından birisine şöyle seslenir. "Küçük hanım, bu efendinin kur yaptığı güzellerin listesi benim yaptığım bir liste. Bakın benimle birlikte okuyun. İtalya'da 640, Almanya'da 231, Fransa'da 100, Türkiye'de 91 ama İspanya'da şimdiden 1003. Ve Don Giovanni'nin bu kadınların bir kısmına yalnızca onları listeye eklemenin keyfi için kur yaptığını ekler. Don Juan gibi benim de danışanım da bir liste oluşturmaya başlamıştı ve bunun bilinçli arzusu olmasa da ona Don Juan'ın listesinden söz ettiğimde yüzünde müzik bir gülümseme belirdi. Ama Don Juan'dan farklı olarak o hiçbir kadını yatağa atmak için zorlamamış, tecavüz etmemiş, aldatmamıştı. Aslında bilinçli niyeti son derece soyluydu. Sorun çok soylu olması, saldırganlığını ilişkisiyle bütünleştirememesiydi. Böylece saldırganlığı kabul görme ve terk etmeden oluşan bilinçsiz fetih ritüelinde kendilerine gösteriyordu. Bu aynı zamanda onu yalnızca yasak bir kadının ya da o kadınla ilgili fantezilerinin gerçekten uyarabildiği cinsel bir bölünme gibi de görüyordu. Çelişkili bir biçimde danışanım ancak kendisine kadınlara olan düşmanlığını görme ve kabul etme iznini verdiğinde sevmeye razı olabiliyordu. Sonunda evlendiği kişi laf aramızda sahiden özeldi. Gerçekten özel değil ama danışanımın döktüğü kalıptan çıkacak ve yaratıcısına isyan edecek kadar özel.